Bu hafta bugünün konuşmasına ben bir başlık verdim. İmkansızı mümkün kılan Tanrı. İmkansızı mümkün kılan, mümkün hale getiren bir Rabbimiz var hamdolsun. Değerli kardeşler. Hatırlayın geçtiğimiz pazar her yılın başında ifade etmiştim. Dua Haftası adı altında Allianz diye bir kuruluş var. Onun planladığı, tasarladığı bir dua haftası belirleniyor. Her sene Ocak ayı içerisinde bir hafta dua ediliyor. Ve geçen, yani bu aslında bugüne kadar, pazartesiden bugüne kadar, bugünle bitiyor bu dua haftası. Bu dua haftası içerisinde ele alınan konu iman konusuydu. Ve iman konusu ele alındı. Ve iman konusu dediğimiz zaman, iman dediğimiz zaman aklımıza hangi bölüm geliyor? Geçen hafta söylemiştim. İman dediğimiz zaman akla gelen bölüm hangisidir ki başlık da iman diye başlığı var. O bölümün başındaki başlık iman başlığı. Hangi bölüm? Geçen hafta söylemiştim. Anımsayabilecek misiniz? İbraniler 11. bölüm. İbraniler 11. bölüm iman başlığı adı altında bize açıklanıyor ama orada sadece imanın ne olduğu değil, aynı zamanda da o var olan imanın içeriği, o imanın ortaya çıkardığı sonuç, o sonucun ne olduğu bize çok net biçimde açıklanıyor sevgili kardeşler. Onun için bu hafta içerisinde hep öyle iman konusu gündemde olduğu için hem ben Stuttgart'ta hem Gertingen'de konuştum. Kafam sürekli onunla meşgul olduğu için düşündüm ki aslında başka bir konuyla devam edecektik ama düşündüm ki madem ki bu hafta konu budur, o zaman yine buna paralel bir konu olsun diye karar verdim. Yine geçen hafta, geçen pazar günü paylaştığım konuya paralel bir konu bugün seçtim ve o başlığı verdim. İmkansızı mümkün olan Tanrı diye. Şimdi İbraniler 11. bölüme baktığınız zaman orada o iman açıklanırken bir takım isimler veriliyor bize. Bir takım kişilerden söz ediliyor. Sami bugün isimlerden söz etti. Değil mi? Sami ile başladı. Samuel'le tamamladı. Demek ki her birinin, her ismin bir anlamı var. Değil mi? Özellikle Yahudi toplumu arasında, halkı arasında isimler çok önem taşıdığı için öyle kafaya göre rastgele bizim verdiğimiz gibi isimler verilmiyor. Tamam, ben Recep ayında dünyaya gelmişim. Onun için annemler bana Recep ismi koymuşlar. Bazen oluyor. Ya da son çocuk olduğu için Songül diye diyebiliyorlar. Ya da İlkay ya da Yeter. Evet. Bir takım tabii ki içeriği olan bir takım şeyler var tabii ki. Ondan kaynaklanarak verilen isimler var. Ama İbraniler 11. bölümde birçok isimler bize bildiriliyor. Örneğin Habil'den söz ediliyor. Değil mi? Habil'den söz ediliyor. Ondan sonra Hanok'tan söz ediliyor. Ondan sonra Nuh'tan söz ediliyor. Ondan sonra İbrahim ve Sara bir bütün olaraktan orada açıklanıyor. Bir çift olaraktan. Herhalde yanılmıyorsam devam ediyor. Herhalde Musa hakkında söz ediliyor. Yani birçok isimler bizim önümüze konuyor. Şimdi aslında çok ilginçtir. Böyle baktığım zaman bir bütün olaraktan o iman konusunu düşündüğüm zaman ve isimlerle o iman konusunu bütünlemeye çalıştığım zaman aslında çok ilginçtir. Hakikaten imanın içeriğinin ne olduğunu bize açıklıyor o kişilerin yaşamına baktığımız zaman. Habil'e baktığın zaman, Habil tapınmasıyla, yani tapınan Tanrı'ya ne getirdi? Bir hayvanın ilk doğanını Tanrı'ya getirdi, sundu. Demek ki tapınan bir gerçek öne çıkıyor. Şeye baktığımız zaman, Hanok'a baktığımız zaman yürüyen, yürümek daha çok öne çıkıyor. Nuh'a baktığım zaman çalışan, çalışmak, çalışmak öne çıkıyor. Şeye baktığım zaman İbrahim'e baktığın zaman tek başına cesaret görüyorsun. Ama ikisine bir bütün baktığın zaman beklemek öne çıkıyor. Uzun bir süre beklediler İsa'yı elde edebilmek için, İsa'ya sahip olabilmek için. O zaman şunu söyleyebiliriz. Demek ki iman eşittir tapınmaktır. Habil'den onu öğreniyoruz. İman eşittir Hanok yürümektir. Nuh'a baktığımız zaman iman eşittir çalışmaktır, emek vermektir. İbrahim'le Sara'ya baktığımız zaman iman eşittir beklemektir. Sabır ve beklemektir. Demek ki imanın içeriğinde çalışmak var, emek vermek var, beklemek var, tapınmak var ve Rab'le birlikte sadık biçimde yürümek var sevgili kardeşler. Ben o 11. bölümden anladığım, gördüğüm bu. Bugün söyledi ya Sami, baktığın zaman bir takım şeyleri keşfediyorsun. Birazcık derine girdiğin zaman hakikaten çok büyük bir derinlik var. Yine burada ifade ediyorum. Çok büyük bir derinlik var. Demek ki o zaman şunu söyleyebiliriz. Rabbimizi hoşnut edebilmenin yolu, Rab Tanrı'yı onurlandıran gerçek ne kadar çok dindar olduğumuz, ne de her pazar kiliseye düzenli bir şekilde gelmiş olmamız, ne de ne diyebiliriz ilave olaraktan, ne de vereceğimiz, yani Tanrı için verdiğimiz bağış ya da Tanrı için bir takım şeyler yapma arzusu değil. Görüyoruz ki çok açık bir şekilde değerli kardeşler, Tanrı'yı hoşnut eden imandır. Bütün iman adamları diyor ki imanla doğru sayıldılar. İmanla aklandılar. İmanla. Sen bu içinde bulunduğun koşullarla boğuşurken, o koşullar üzerinden, hani üstesinden gelmek istiyorsan, bunu ancak imanla yapabilirsin. Ancak Tanrı'nın vereceği o destek, sahip olduğun imanla bu zorlukları çok rahat bir şekilde yapabilirsin sevgili kardeşler. Demek ki bizim bu İbraniler 11. bölümde açıklanan umut edilenlere güvenmek budur. Umut edilenlere güvenmek budur. Demek ki iman ne yapıyor? Kişiye cesaret veriyor, kişiye esenlik veriyor. Diyebiliriz ki değerli kardeşler, bir şekilde iman bizim bir temelimiz. Her şeyin bir temeli var değil mi? Bizim de temelimiz, dayandığımız nokta iman. Bak ne kadar iman ettiğin değil. Kaç kilo imanın olduğu o kadar önemli değil. Ama kime iman ettiğin önemli. Biz Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Demek ki sarsılmayan, ölüm üzerinde yengi kazanan bir Tanrı hamdolsun. Yengi kazanan Tanrı. Bizler de onun çocuklarıyız sevgili kardeşler. Demek ki iman ne yapıyor? İman alıyor bizi, yeteneklerimizin ta üstüne çıkarıyor Tanrı'ya bakmaya ve onunla birlikte kol kola yürüme imkanı sağlıyor. Kim sağlıyor Tanrı ile birlikte kol kola yürüme imkanını? Ne sağlıyor? İman. Sahip olduğun iman Tanrı'ya bakmanı sağlıyor. Sahip olduğun iman Tanrı ile birlikte kol kola yürümeni sağlıyor sevgili kardeşler. Onun için bugün imkansızı mümkün kılan Tanrı'yı en güzel bir şekilde açıklayan iki ayete bakacağız. 11. bölüm, İbraniler 11. bölüm, 11. ayet ve 12. ayetler. Açalım ve orada kalalım. Buldunuz mu? Göksel buldun mu? Okuyabilecek misin 11 ve 12. ayetleri? Bir zahmet.
İman, umut edilmeni vermek, görülmeyen şeylerin varlığından emin olmak.
11 ve 12. İki ayet. 11. ve 12. ayetler.
İman sayesinde kararın kendisi de kısır ve yeşil geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahip olmak için güç buldu.
Evet.
Böylece tek bir adamdan üstelik ölüden farksız birinden gökteki yıldızlar deniz kesimindeki kum kadar sayısız sorun meydana geldi.
Evet. Değil mi? Sara'nın imanı orada görünüyor ve bir de o kişi adam dediği kişi de onun kocası İbrahim. Tanrı bu iki imkansız yaşça bedenen imkansız olan bu iki kişiyi alıyor. O imkansız olan durumu mümkün hale getiriyor. Şimdi biliyorsunuz İsrail ulusu nasıl oluştu? İsrail ulusu İbrahim'in biz gördük Yaratılış 12. bölümde İbrahim'in çağrılmasıyla İsrail ulusu başlıyor değerli kardeşler. Şimdi İbrahim Tanrı tarafından çağrıldığında İbrahim kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 25 yaşında dinamik, zinde, ayakta dimdik duran bir kişi. Hayır. Yaşlıydı. İbrahim çağrıldığında 75 yaşındaydı sevgili kardeşler. Biz genelde o yaşta olan kişiye ne diyoruz? Dede. Dede. Daha şey değildi, çocuk sahibi olmuş değildi ama yine fiziki anlamda görüntü olaraktan dede konumunda olan bir kişi durumundaydı. Karısı da yaklaşık 65 yaşlarında, 60-65 yaşlarında. Eşi de oldukça artık yaşını aşmış bir kişi durumundaydı. Şimdi Tanrı diyor ki bunlara, biri 75 yaşında, biri 65 yaşında, diyor ki, siz bir çocuk doğuracaksınız ve sizin soyunuzu yıldızların, yani gökteki yıldızlar kadar, denizin kumu kadar, sayılmayacak kadar sayısız ne olacak? Torunları olacağını, soyunun bu kadar büyük olacağını vaat ediyor Tanrı. Ben bazen düşünüyorum ya bana deseydi, hakikaten yani gülerdim. Gerçi onlar da her ikisi de güldüler ama imansızlıktan dolayı gülmediler onlar aslında. Yani onların imanı gerçekten sağlamdı sevgili kardeşler. Sara hamile kaldığında 90 yaşındaydı. İbrahim kaç yaşındaydı? O da 99 yaşındaydı. Aşağı yukarı çocuğu eline aldığında 100 yaşında idi. Şimdi 5 yıl geçiyor, bir şey yok. 10 yıl geçiyor, bir şey yok. 15 yıl geçiyor, 20 yıl geçiyor, bir şey yok. 25 yıl geçiyor. 25 yıl beklemeleri gerekiyordu o vaadin gerçekleşebilmesi için. Okuyup geçiyoruz değil mi? Kolay mı? 25 yıl beklemek. Özellikle sabırsızlığıyla ün salan insanın doğası, değil mi? Sabırsız varlıklarız, kabul edelim, değil mi? Sabırsız varlıklarız. Ben de sabırsız bir insanım. Ben yıllardır hep dua ediyorum ama daha da iyiye gidiyor tabii ki. Eski noktada değilim, daha da iyiye gidiyor. sabırsız varlıklarız sevgili kardeşler. 25 yıl boyunca bu insanlar beklediler. Nasıl? Çünkü iman onlara o esenliği vermişti. Dedim ya, iman insana cesaret veren, esenlik veren bir temel. Hamdolsun. O temel üzerinde oldukları için onları teselli edebilmiş, gereken esenliği verebilmişti. Bu da bizlere şunu açıkça açıklıyor, ortaya koyuyor. İman eşittir, yani bu beklemeyle ilgili olaraktan, iman eşittir, belirlenmiş olan bir şeyin yine belirlenen zaman içerisinde yerine gelinceye kadar beklemektir. Sabırla beklemektir. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Belirlenen bir vaat var ve o vaadi yine belirlediği, Tanrı'nın belirlemiş olduğu zaman içerisinde o vaadin gerçekleşinceye kadar sabırla bekler. İman bekleyen bir özelliği var değerli kardeşler. İman bekler. Ve beklerken de İbrahim'in durumuna baktığımız zaman 11. bölümde orada diyor 8. ayette Tanrı'nın sözünü dinledi. Bakın, işitmedi. Dinledi. Tabii ki işitti. Ama ona bağlı olaraktan işittiği sözü dinledi. Demek ki değerli kardeşler, şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Biz kesinlikle ve kesinlikle Rabbin verdiği vaadin gerçekleşeceğini beklerken o bekleme süresi içerisinde Rabbi dinlemeyi de sürdüreceğiz. Sürdürmemiz gerekiyor. Kulaklar kapalı, vaadi aldık, bekle bakalım. Böyle böyle değil. Yan gel, yat gel değil. Ne dedi? Okuduk değil mi? Tapınmak var, yürümek var, emek vermek var, imanın içerisinde bunlar mevcut. Sabretmek var dediğin gibi, değil mi? Demek ki sadece bir bekleyiş değil, aynı zamanda da Rabbin ne dediğini dinleyerek yürüyüşümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Dediğim gibi fiziki anlamda her ikisi de çocuk dünyaya getirme yaşları geçmişti. Ve her ikisi de vaadin nasıl gerçekleşeceğini bilmediler. Tanrı onu nasıl gerçekleşecekti? Bunun hakkında pek bilgi yoktu. Zaten bu da onlar için o kadar çok büyük bir ayrıntı değildi. Ya acaba Rab bunu nasıl yapacak? Bu onlar için pek önemli bir ayrıntı değildi sevgili kardeşler. Onlar Rabbi tanıyorlardı yakından. Bu da çok önemli. Rabbi tanıyorlardı ve Rabbin ne yapacağını güvendiler bu kişiler. Yani biliyorlardı ki Rab bir şey söylüyorsa onu yerine getirecektir. Bu güven, bu anlayış onların yüreklerinde mevcuttu değerli kardeşler. Şimdi size sorsam en çok zorlandığınız alan neresidir diye nokta, ne dersiniz? En çok ben bu içinde bulunduğum yaşamı yaşarken çok zorlandığım bir alan var. Nedir? Birçok şey diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Ben şu konuda çok zorlanıyorum. Örneğin itaat etme konusunda zorlanıyorum. Tanrı'nın sözünü okuma konusunda zorlanıyorum. Dua konusunda zorlanıyorum. Ya da ne hoşunuza gitmiyor? Benim şahsen hoşuma ne gitmiyor biliyor musunuz? Beklemek hiç hoşuma gitmiyor. Hoşuna giden var mı beklemenin? Beklemek benim için çok iyidir. Beklemekten çok büyük bir zevk alıyorum diyen var mı? Evet. Şimdi beklemek hakikaten hoş bir şey değil ve sevmiyorum. Ben beklemeyi sevmiyorum. Ve her zaman şunu düşünüyorum. Beklemek boşa giden, boşa geçen zamandır. Hep onu kabul etmişimdir. Hala Recep olarak da onu kabul ediyorum. Ama iman açısından düşündüğüm zaman, Rabbin sözünü yanında tuttuğum zaman paralel olaraktan diyorum ki Recep, hayır, kutsal kitapta açıklanan ruhsal içeriğe baktığın zaman beklemek eşittir boşa geçen zaman değildir. Neden değildir? Çünkü orada geçen olaylara baktığımız zaman aslında boşa giden zaman olarak düşündüğümüz o süre, bekleme süresi, boşa giden zaman olarak düşündüğümüz o bekleme süresi aslında Tanrı'nın bizim için iş başında olduğu dönem. Yani hazırlık dönemi, o bekleme süresi içerisinde Tanrı ne yapıyor? Bizim önümüzdeki yolu hazırlıyor değerli kardeşler. Onun için boşa geçen zaman değil. Ben diyorum ya bu kadar beklemem mi gerekiyor Rab? Hadi neredesin? Hayır, Rab iş başında. Rab senin için iş başında. Bunu kim söylüyor? Eğer okuduysanız bu kutsal kitabı milimetrik milimetrik her alanda görüyorsunuz ki gerçekten de beklemek bir hazırlık dönemi olduğunu. Niye? Malaki ile dedik, burada İsa hakkında konuşurduk Noel döneminde geçen sene. Malaki ile dedik şey dönemi arasında, Matta arasında bir 400 yıllık, 4 asırlık bir dönem var. İnsanlar aptallaştı. Tanrı bizi artık unuttu. Öyle düşündüler. 400 yıl. 25 yıl değil. 400 yıl. Ama Tanrı hazırlıyordu. Hatırlarsanız paylaştım. Gensem'de de bu konuyu ele aldım. Tanrı tek bir dilin oluşmasını sağladı. Tanrı tek bir ulusun, tek bir gücün egemenliğini sağladı. Tanrı dönem dönem bir hazırlık dönemi sağladı ve zaman dolunca İsa'nın gelişini sağladı. Aynı şekilde zaman dolduğunda İshak'ın doğma zamanı da zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde yerini aldı ve İshak sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Biz düşünmemiz lazım değerli kardeşler. Bekleme süresi uzun da olmuş olsa, hoşumuza gitmese de Tanrı'nın hiçbir zaman hata yapmayacağını bilmemiz lazım. Ve göreceksiniz ki size ben garanti veriyorum. O bekleme süresi bittikten sonra, durum gerçekleştikten sonra göreceksin ki ya hakikaten ben aslında beklemekle hiçbir şey yitirmemişim. Bir şey kaybetmemişim. Bunu bilmemiz lazım. Boşa geçen zaman değil, kaybedilen bir şey yok. Tanrı kesinlikle hata yapmaz. O uygun zamanda, yeri geldiğinde harekete geçen. Hamdolsun. Nasıl ki uzun bir süreçten geçmen gerekiyordu burada oturum alabilmek için. Bu olmayabilirdi de. Almayabilirdin de. Cengiz gibi Türkiye'ye gidebilirdin. Ama Cengiz'i de orada Rab çok güzel bir şekilde hazırlıyor. Ve kullanıyor aynı zamanda. İnanın kendisi bana söyledi. Bak bütün zorluklara rağmen tamam bu krizi herkesi vurdu ama diyor ki benim Türkiye'ye gelmem doğru bir karardı. Değil mi? Ben baktığım zaman olan sen burada olsaydın yani bize destek veren sağ koldan bir tanesiydi. Ama onun gitmesine tam izin verdi. Ama başka kardeşler gelip onun yaptığı sorumluluğu üstlendiler. Yani Tanrı bizim görmediğimiz alanda aslında iş başında bizim için çalışıyor, emek veriyor sevgili kardeşler. Demek ki ölü denebilecek bir beden ve Sara'nın ölü rahmi karşısında sarsılmaz bir iman duruyordu. Ben gerçekten düşündüğüm zaman sevgili kardeşler, aslında Tanrı'nın mucizesi dışında bir yaşam oluşturmak imkansızdı. Düşünün, mümkün mü? İbrahim 90, 99, öbürü 90. Böyle bir kişinin çocuk sahibi olacağını düşünebilir miyiz insan mantığıyla? Kesinlikle. Ancak dediği gibi böyle yapar kalırız. Mümkün değil. Ama görüyoruz ki doğal yoldan çocuk yapma imkanı ortadan kalktığı zaman Tanrı işini yaptı. Demek ki burada bunu görmemiz lazım. Tüm insani olanaklar, dikkat edin, tüm insani olanaklar ortadan kalktıktan sonra Tanrı işini yaptı. Yani kimse şunu diyemezdi, yok ya bunu o yaptı ya da şu yaptı. Hayır, insani açıdan bu mümkün değildi. İşte bu noktaya geldikten sonra Tanrı yapılması gerekeni en güzel bir şekilde yaptı değerli kardeşler. Onun için Luka 18'de ne diyordu? Geçen hafta kullandık. Yılın ayeti, insan için mümkün olmayan Tanrı için mümkündür. Hamdolsun. Ve buna bağlı olarak ikinci noktada bana şöyle bir resim önümde duruyor. Ölü olan bir şeye yaşam vermek Recep'in işi değil. Umudunu yitirmişin, olacağını imkan ihtimal yok, imkan veremiyorsun, unutmuşsun ve hiç aklın ucundan bile geçmiyor. Ama bir bakıyorsun ki pat diye zamanı geldiğinde oluyor. Yani ölü bir durumu işler bir duruma geçirme işi Tanrı'nın işi sevgili kardeşler. Bizim işimiz değil. Bu da ikinci nokta. Birinci nokta, tüm insani olanaklar ortadan kalktığında Tanrı harekete geçti. Kendi işini yaptı. İkincisi de değerli kardeşler, bu söylediğim nokta. Başlık. Evet. O zaman diyebiliriz pratik olaraktan. Tanrı ölü bir evlilik ilişkisini yeniden hayat verip iyi bir duruma getirebilir mi? Getirebilir değil mi? Peki, bozuk bir arkadaş ilişkisini, kopmuş, umut artık yok, böyle bir ilişkiyi Tanrı ele alıp onu tekrar güzel bir duruma getirebilir mi? O zaman iman edelim ki değerli kardeşler, bizim için imkansız olan ne olursa olsun Tanrı eğer istiyorsa ve Tanrı bunu senin için uygun görüyorsa kesinlikle yapacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Benim gibi adamdan ölü, ruhsal açıdan ölü olan bir kişiden hayat oluşturması, yaşam oluşturması gerçekten de büyük bir mucize. Efesler 2. bölümü açın isterseniz. Efesler 2. bölümün ilk ayetine bakın. Orada bizi çok güzel açıklıyor. Ne durumdayken Tanrı bizi ne duruma getirdi? Efesler 2. bölüm. Bulan hemen sayfayı söylesin. 1489 Efesler 2 ilk ayeti okusun bakayım bir kardeş.
Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz.
Ha, burada dur. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Fiziki anlamda değil, ruhsal kapsamda ölü kişilerdik. Kurumuş, aynı şeyin rahmi gibi. Sara'nın rahmi gibi. Ölü. İbrahim'in durumu gibi. Ne diyor orada? Bedeni ölü gibiydi diyor. Değil mi? Romalılar 4. bölüme bakarsanız orada o şekilde açıklıyor. Ölüydünüz. Sonra ne diyor? 4 ile 5'e atla. 4 ve 5 olarak. Ama diyor,
merhametli bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu.
Görebiliyor musunuz? Kim için mümkün bu? Rab için mümkün. Ölü olan birini İsa Mesih aracılığıyla yepyeni bir yaşama kavuşturuyor. Bu harika bir şey değerli kardeşler. Biz buna belki alışıyoruz bazen. Biliyoruz tamam bildiğimiz şey bilmediğimiz şey değil diye düşünebiliriz. Ama düşünün, Tanrı imkansızı mümkün hale getirebiliyor. Ölü bir durumu işler duruma getirebiliyor. Bu da Recep'in işi değil, hacının da işi değil. Bu Tanrı'nın işi sevgili kardeşler. Tanrı ile ilişki kopukken, sanki Tanrı yokmuş gibi hayatımızı sürdürürken Tanrı harekete geçiyor ve bizim gibi insanlardan insanları tekrar kendine gelmesini sağlayıp yeniden doğmasını sağlıyor. Bence en büyük mucize bu ya. En büyük mucize bu değerli kardeşler. En büyük mucize bu. Uzun bir bekleyiş sonrası vaat edilen oğulları oğullarını kollarına aldılar. İshak'ı kollarına aldılar. Bu da neyi gösteriyor? Onlar İbrahim ve Sara zaman geldiğinde çocuklarını kollarına aldılar. Bu neyi gösteriyor? Bize çok basit bir şekilde Tanrı verdiği sözde durmayandır. Durandır değil mi? Tanrı söz verdiğinde ben sözümde durmayabilirim. Evvelden beni tanısaydınız Rab'den önceki hayatta o 9'da randevu verirdim, gitmezdim. Ondan sonra bir yalan zaten hazırdı. Ya gelemedim işte şöyle bir iş çıktı, böyle bir çıktı. Yalanlar boldu doğadan kaynaklanan nedenlerden dolayı. Ama şimdi o ölü olan Recep, ruhsal açıdan Tanrı'yla kopuk, ilişkisi kopuk olan Recep, yeniden doğduğu için artık bunu yapamıyor. Hani bir keresinde söyledim ya burada. Şimdi dakik olmak benim hayatımın bir parçası oldu. Dedim ki Almanya'ya geldiğimde bu yönüm daha çok gelişti. Çünkü Almanlar çok dakik insanlar olduğu için. Evet. Ama bunu Recep yapamazdı kendi çabasıyla. Samimiyetimle söylüyorum. Ama Tanrı bunu bende başardı. Nasıl başardı? Biricik oğlu İsa Mesih'in aracılığıyla. Demek ki Rab Tanrı sözünde durandır. Meryem'i anımsayın. Tanrı Meryem'e dedi ki korkma Meryem, işte bir çocuk doğuracaksın, adını İsa koyacaksın, dünyanın günahları için dünyaya, yeryüzüne gelecek diye. Meryem ne dedi? Nasıl olur dedi. Neden bunu düşündü Meryem? Bu nasıl olur? Bravo. Yani evlenmemişti. Nişanlıydı. Aynı bizim kültürde olduğu gibi evlilik yapmadan cinsel ilişki mümkün değildi. Orta Doğu'nun kültüründe yaygın olan bir önde olan bir ilke. Değil mi? Ve Meryem'in bu şekilde konuşması bana şunu söylüyor değerli kardeşler. Meryem o anda Tanrı'ya değil kime baktı? İçinde bulunduğu duruma baktı. İçinde bulunduğu durumla odaklandığı için bakıyor ki içinde bulunduğu durum diyor ki mümkün değil. İlişki kurmadın, bir şey kurmadın. Nereden çocuk olacak? Değil mi? O şimdi odaklandığı için etrafındaki duruma, içinde bulunduğu durumla bu nasıl olur diye şaşkınlığını dile getirdi. Ben erkeğe varmadım ki. Nikodemus'u hatırlayın. O da ne dedi? İsa ona yeniden doğmalısın dediğinde o dedi ki ya bir insan yeniden nasıl doğabilir? Anamın rahmine tekrar mı gireceğim çıkacağım diye. O düşünceyi, o ruhsal içeriği anlayamadı Nikodemus değerli kardeşler. Belki sen de kendi kendine diyorsun ki Tanrı yüreğime nasıl şifa verebilir? Tanrı benim günahlarımı nasıl bağışlayabilir? O kadar iğrenç ki. Ben birisiyle konuşuyordum. Fakas abi de ona yakın bir şey paylaşmıştı benimle beraber. Cezaevinde Türkiye'de siyasi suçtan yatarken bir adam rüyasında sürekli öldürdüğü insanları sayıklayaraktan, bağıraraktan rüyasında işkence çekiyordu. Ve ben cezaevinde birisiyle konuşurken aynı şeyi söyledi birisi bana. Değerli kardeşler. Aynı şeyi söyledi. Öldürdüğü bir kişi sürekli aklına geliyor. Ve kendi kendine diyor ki ben Tanrı beni nasıl Tanrı beni bağışlamaz diyor. Tanrı beni bağışlamaz. Ben dedim ki hayır. Tanrı seni yine bağışlar. Tanrı seni yine bağışlar. Ben çok daha iyi bir insan değildim. Tanrı beni bağışladıysa, Tanrı Pavlos gibi Mesih'e iman edenleri öldürttüyse, onun taşlanmasına, taşlanmalarına aracı olduysa, Pavlos gibi adamı kurtardıysa, beni nasıl kurtarmasın? Demek ki diyebiliriz, nasıl şifa verebilir? Beni Rab nasıl bağışlayabilir? Tüm yanlışlığıma rağmen, bütün eksikliğime rağmen Tanrı beni nasıl kullanabilir diye belki kafamda bir takım sorular soruyor olabilirsin değerli kardeşler. Ama düşün, Tanrı nasıl ki İbrahim ve Sara'nın hayatında imkansızı mümkün kıldıysa, Tanrı da senin yaşamında bunu mümkün kılacaktır. Amin. Tanrı bunu senin yaşamında da mümkün kılacaktır. Ama hep diyoruz ya, robot yaratılmadık. Tanrı'nın üzerine düşen sorumluluk var, vaadi yerine getirme konusunda. Ama Recep'in de yapması gerekenler var. İbrahim ve Sara da bir şeyler yaptılar. Değil mi? Tanrı bir şey yaparken onlar da bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Neydi bunlar? Üç şey sıralayacağım size. Bunlardan bir tanesi, Tanrı'nın vaadi karşısında içinde bulunmuş oldukları durumu düşünmediler. Vaade odaklandılar. Birincisi, o zaman şunu söyleyebiliriz. Tanrı'nın vaadi karşısında olumsuzluğa odaklanma. Olumsuzluğu düşünme. Ne yap? Tanrı'nın vaadine odaklan. Birinci nokta bu değerli kardeşler. Tanrı çocuk sahibi olma sözü verdiğinde, dediğim gibi, gülmelerine rağmen imanları sarsılmadı. Rab Tanrı'nın belirlemiş olduğu zaman dolunca Tanrı vaadini yerine getireceğine inandı bu kişiler. Olumsuz düşünmeye izin vermediler değerli kardeşler. Olumsuz düşüncelere yer vermediler. Şimdi açalım Romalılar 4. bölümü. Romalılar 4. bölümü açalım. Ve o bölümde kalsın kutsal kitap. Yani orada kalın. 4. bölümü açın. 4. bölümün 19. ayetini okuyalım.
Yaşına yaklaşmışken ölü gibi olan bedenini ve Sara'nın rahmin kısırlığını düşündüğünde iman zayıflamadı.
Bak, İbrahim kendine baktı, bedenen bitmişim dedi. Karısına baktı, rahimi ölü dedi. Ama bu etrafında ya da içinde bulunduğu durum onun imanını silkeledi mi? Sarstı mı? Ne diyor? İmanı zayıflamadı sevgili kardeşler. Yani şunu söyleyebiliriz. Vaadin gerçekleşmesi konusunda gözle görülen, var olan imkansızlık onu, İbrahim'i olumsuzluğa itmedi değerli kardeşler. Yani olumsuz düşünmediler. Bütün o içindeki olumsuzluğa rağmen olumsuz düşünmediler. Demek ki şunu altını önemli çizmek istiyorum sevgili kardeşler. Bunu söylerken şunu demek istemiyorum, yanlış anlamayın. İçinde bulunduğumuz durumları görmezlikten gelelim. İçinde bulunduğumuz durumları anlamazlıktan gelelim. Hayır. Bunu söylemiyorum ben değerli kardeşler. Eğer biz dersek ki içinde yaşadığımız bu yer yuvarlağında, yaşadığımız yaşam içerisinde içinde bulunduğumuz durumları görmezlikten gelirsek eğer, onları inkar edersek gerçekçilikten uzak oluruz. Doğru mu? Doğru değil mi? Gerçeği kabul etmemiz lazım. Şimdi bak düşünün. Sen İsa Mesih'e gelmezden önce bir durumu kabul etmek zorundaydın. Neyi? Günahlı olduğunu. Doğru mu? Sen eğer günahlı olduğunu kabul etmeseydin, bir kurtarıcıya da ihtiyacı olduğunu kesinlikle göremezdin. Demek ki içinde bulunduğumuz durumları görmezlikten gelmeyeceğiz. bunlar yokmuş gibi davranmayacağız. Yani ben diyorum ya, bazen yeri geldiğinde deve kuşunu biliyorsunuz değil mi? Deve kuşu bazen kafasını kuma gömer. Kuma gömer. Vücut ama dışarıda kendisini kafaya kafasını kuma gömer. Beni kimse görmez. Aman ben o durumları görmeyeyim, şeyleri görmeyeyim diye. Ben size bunu söylemiyorum. Bak, İbrahim de Sara da bedenlerinin buna mümkün olmadığına inandılar mı? İnandılar. Onları silkelemedi iman ama onlar bu durumu kabul ettiler. Ama onlar çok güzel bir şey yaptılar. Olumsuzluğu kabul ettiler. İçinde bulundukları durumu benimsediler ama o durumlara odaklanmadılar. O durumlarla iç içe olmadılar. Tanrı'nın vaadine odaklandılar sevgili kardeşler. İşte biz de içinde bulunduğumuz durumlara değil, Tanrı'ya odaklanmak zorundayız değerli kardeşler. Çünkü Tanrı bunu sözü aracılığıyla bize net bir şekilde açıklıyor. İkinci nokta, hızlı bir şekilde zaman akıyor. İkinci noktayı söyleyelim. İkinci nokta, birinci nokta neydi? Sonunda soracaktım ama ben şimdi sorayım. Şimdi açıkladım. Neydi? Şimdi söyledim. Bir. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Güzel, çok güzel. Demek ki Tanrı'nın vaadi karşısında olumsuzluklara odaklanma. Olumsuzlukları düşünme. Bu birinci nokta. Tanrı'nın vaadine odaklan. Doğru mu? Güzel. Soracağım bunu sonda tekrar. İkinci nokta, Tanrı'nın vaadi karşısında kuşkuya yer verme. Tanrı'nın vaadi karşısında, Tanrı bir şey vaat ettiği zaman o vaatten kuşku duyma. Kuşkulanma, kuşkuya yer verme. Düşünün değerli kardeşler. Söylediğim gibi, biri 90, diğeri 90, 90, diğeri 99 yaşında. Şimdi mümkün değil dediğimiz gibi insani açıdan baktığımız zaman. Ama ilgimi çekti. Bu imkansızlığa rağmen karşı bir şey de söylemediler Tanrı'ya bunları. Yani ya tamam Tanrım, iyi güzel, biz sana inanıyoruz, güveniyoruz da yani bu nasıl olacak? Yani bir takım karşı bir tepki de göstermediler. Bir karşılık da vermediler değerli kardeşler. Diğer bir deyişle tökezlenip düşmelerine izin vermediler. Yanlış düşünce, hani kuşkuya kapılaraktan. Tabii daha güçlendi, doğru. Yakup'ta çok bilinen bir ayet var. Çok çok meşhur bir ayet. Kuşkulanan adam denizin çalkalanmasına benzer, yerin süpürdüğü o çöpe benzer, denizin de. Biliyorsunuz değil mi o ayeti? Birinci bölümde. Açabilir misiniz Yakup birinci bölümü? Orada 6 ve 7. ayetlere bakalım. Yakup mektubu 6 ve 7. ayetler diyor ki, kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Varsa kuşku, o zaman bekleme ki evet bir şey alacaksın. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Doğru değil mi? Şöyle bir düşünün, yani kafanızda birazcık canlandırmaya çalışın. Eğer biz onun iyiliğinden kuşku duyarsak, onun bize olan iyiliğinden şüphe edersek, kuşku duyarsak, sıkıntı anında, sıkıntı içerisinde bocalarken, sıkıntı içerisinde mücadele ederken nasıl huzur içerisinde olabiliriz? Mümkün mü? Sıkıntı içerisinde o huzuru nasıl elde edebiliriz? Eğer onun iyiliğinden, onun gücünden kuşku duyarsak. O zaman aynı ayetin söylediği gibi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benziyoruz. Rab Tanrımız seven, kayıran, her şeye gücü yeten Tanrı olduğunu tamamıyla kabul etmemiz gerekiyor. onun her şeyin üzerinde egemen olduğuna kesinlikle güvenmemiz gerekiyor. Bunları hiçbir zaman unutma değerli kardeşler. İblis bir şeyi çok güzel beceriyor. Kafamıza böyle kuşku tohumları ekerek bizim kafamızı allak bullak ediyor ve Tanrı'nın önümüze koyduğu hedefi bulanıklaştırıyor ve yürüyüşümüzü devamına engel oluyor. Bende de çoğu zaman oluyor bu. İblis bir şey düşünüyorum ya da bir şeyi bekliyorum. İblis yüreğime şöyle bir duygu veriyor. Recep, gerçekten bunu iyi düşündün mü? Şimdi Rab'le yürümeye karar veriyorsun, iman ediyorsun, değil mi? Ama şeytan gelip sana soruyor. Recep, iyi düşündün mü? İyi karar verdin mi? Aileni düşün. Arkadaşlarını düşün. Onlara nasıl kendini açıklayacaksın? Kötülüğün, savaşların bol olduğu bir dünyada Tanrı nerede? Madem ki o Tanrıysa, inandığın Tanrı bu mu? Bu kadar kötülüklerin yoğun olduğu bir dünyada inandığın Tanrı bu mu? Diye kafayı kurcalıyor. Ya da diyorsun ki kafanda bir takım sorular var, dua ediyorsun, yanıt bekliyorsun, yanıt yok ve diyorsun ki ya Tanrı benim, şeytan gelip sana diyor ki Tanrı senin kafandaki sorulara yanıt verdi mi? Senin inandığın Tanrı bu mu? Ha, hala yanıt vermedi gibi. Bu tür sorularla sizin kafanızı meşgul ediyor, kuşku tohumları ekiyor ve vade bakışını bulanık bir hale getiriyor sevgili kardeşler. Onun için durumlara değil, Rab Tanrı'ya odaklan, imana sımsıkı sarılarak, kuşkuya yer vermeden ilerlemeni sürdür. Belki dediğim gibi her ikisi de değerli kardeşler ne durumda olduklarını çok iyi biliyorlardı. Ama hiçbir şekilde olumsuzluğa bakmadılar. Hamdolsun. Kuşkulanmadılar, şüphe etmediler. Vade sımsıkı sarılıp imanla yürüyüşlerini sürdürdüler. Ve üçüncü, son olarak Tanrı'ya yücelik ver. Şimdi Romalılar 4. bölümdeyiz değil mi? Romalılar 4. bölümün 20. ayetini okuyalım.
İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinde kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'ya yüceltti.
Evet, bak çok ilginç. Kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Bu ayette çok önemli bir gerçek var. Vaat yerine geldi mi? Daha henüz vaat yerine gelmiş değil. Kuşkulanmadı, tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Vaat daha yerine gelmiş değil. Dikkat edin. Vaat yerine gelmezden önce Tanrı'ya teşekkür ettiler. Biz genelde ne yapıyoruz? Yanıt aldığımız zaman, bir de yanıt kafamıza göre uygunsa, hani istediğimiz yanıtı aldığımızda, Rab sana teşekkür ederim. Sen kapıları açtığın için. Rab sana teşekkür ederim. Eli ayağı düzgün bir yavru dünyaya getirdiğin için diyoruz değil mi? Bazen bunu da yapmıyoruz da, teşekkür etmiyoruz ama düşünün. Hamilesin. Ben eşim beni çok çok teşvik etmişti. Onu gerçekten imanını takdir ediyorum burada açık bir dille. Çok ileri yaştaydı. Üçüncü çocuğumuza hamile kaldığında. Ve kurallara göre 40'ı geçmişti. Kurallara göre rahimden su almaları gerekiyordu. Suyu kontrol etmeleri gerekiyordu. Acaba çocuk sakat mı değil mi diye. Sakatsa çocuğun doğumuna izin vermiyorlar. Çocuk sakat doğacak diyor. Benim eşim dedi ki, hayır. Ben dedi, çocuğum sakat da doğmasa ben burada bir can taşıyorum, onu ben dünyaya getireceğim. Gidip belki diyebilirsin insana, akılsızlık etti, teknikten faydalanmadı. Ben diyorum ki iman abicim. İman, ben bile titriyordum, çok dua ettim. Rab, sen çünkü kafamı kurcaladı. İster istemez o noktaya odaklanmaya başladım ama hayır. Kafamı çevirmeye çalıştım. Dua ettim ve Tanrı bize sağlıklı aydını elimize teslim etti. Ama benim eşim daha o çocuk eline geçmeden önce Rab, sakat da olsa sana teşekkür ediyorum dedi. Anlamsız geliyor değil mi? Ama İbrahim de aynısını yaptı. Vaat daha gerçekleşmedi ama vaat öncesi Tanrı'ya teşekkür etti. Bakın, yeni antlaşmada bu düşünce çok güzel destekleniyor. Filipililere bakalım. Filipililere yazılan mektubun 4. bölümünü açın. 6. ayeti bakın ne diyor. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor. Yani teşekkür ederek, daha yanıt almadan teşekkür ederek bildirin. Rab, sen nasıl bir yanıt verirsen ver, ben şimdiden vereceğin yanıt için teşekkür ediyorum. Ayetin bize açıklaması bu değerli kardeşler. Alacağın yanıtlar için Rab'be teşekkür et. Ama yanıtı aldıktan sonra değil, öncesi. Sonrasında da tabii yine teşekkür etme demiyorum. Ama onun öncesinde Rab'be teşekkür et sevgili kardeşler. Çünkü sen daha yanıt almadan Rab'be teşekkür ettiğin zaman ne diyorsun? İmanını gösteriyorsun ve Rabbin getireceği sonuca boyun eğiyorsun. Bak, insana açıdan imkansız. Doğru mu? Ama Tanrı için mümkün. Bana imkansız gelebilir. Değerli kardeşler, yürekten söylüyorum. Ben bunu hayatımda yapıyorum, %100 değil. Ama yapmaya çalışıyorum. 28 yıldır hala öğreniyorum değerli kardeşler. Bir konuda dua ederken Rab, şimdiden yanıtın için teşekkür ederim. Ulan daha elde etmemişsin. Bir şey aldığımız zaman teşekkür ederiz genelde değil mi? Almadan teşekkür etmem mümkün mü? Ben sana doğum günü hediyesi vermeden Recep kardeş verdiğin hediye için teşekkür ederim diyorsun. Akla mantığa sığıyor mu? Sığmıyor. Ama Rab bizden bunu bekliyor. Sami'nin dediği gibi iman çok yaşayacak. İman görülmeyeni görmektir. İman görülmeyeni görmektir. Tanrı'yı biz gördük mü? Fiziken görmedik ama iman ediyoruz. İman görülmeyeni görmek. Evet. Sona geliyoruz ve noktalayacağım şimdi. Belki bir şeyle iki şeyle noktalayayım. Birincisi, şimdi biliyorsunuz birçok tanıklıklar veriliyor. Anlatılan tanıklıklar, Rabbe nasıl geldi ya da yaşadığı tecrübeler bizi çok teşvik ediyor. Ya da birisi, aynı burada yapıyoruz ya, hacı bir ayet okumuş ya da Vakkas abi bir ayet okumuş, okuduğu ayeti burada bize okuyor. Biz de teşvik oluyoruz. Değil mi? Şimdi değerli kardeşler, ben demiyorum ki tanıklıkların yararı yok. Ya da başkalarının söylediği Tanrı sözünün yararı yok. Tabii ki yararı var. Ama bir kişiye anlatırken nasıl anlatıyorsun? Ben duymuştum. O şöyle diyordu. Değil mi? Böyle konuşuyorsun. Ama şu ifadeyi kullanmak için ne yapman gerekiyor? Ben biliyorum. İhvaş. Biliyorum. Ben biliyorum. Bu neye karşı? Bu biliyorum demek. Ben eminim. Şimdi bir kişi biliyorum nasıl diyebilir? Niye? Nasıl diyebilir? Rabbin sözünü okuyorsa. Eğer sen kendin Rabbin sözünü okuyorsan diyebilirsin ki ben biliyorum. Çünkü Filipliler yazılan mektubun şu ayeti şöyle diyor. Değil mi? Çünkü ben biliyorum. İşte Yakup mektubunda Tanrı şöyle diyor. Çünkü ben biliyorum. İşte eski antlaşmada Tanrı şunu söylüyor. Çünkü ben biliyorum. Sanırım, umarım ya da öyle duydum değil, biliyorum. Bunun için ben sürekli burada vurguluyorum. Tanrı'nın sözünü işitenler değil, aynı zamanda da okuyanlar olun. Ben biraz ilave ettim. Okuyanlar olun. Rabbin sözünden emin olmak istiyorsanız kendiniz kutsal sözü okuyun sevgili kardeşler. Lütfen bunu bu yılın başında yapmaya çalışın. Bizim işimiz kafa yormak değil. Tanrı gereğini bizim için yapıyor değerli kardeşler. O her zaman imkansızı mümkün hale getiren bir Tanrı. Onun için bir okuduğum güzel bir yaşanmış olan bir olayı anımsıyorum ve onunla noktalayacağım. O hani bir keresinde burada yarım kalmıştı. O konuyu aslında ben burada tekrar paylaşacağım sizinle. Çıkış 3. bölümde Musa'nın çalışı ile ilgili bir konu paylaşırken Hudson Taylor adında, James Hudson Taylor adında 1832'lerde 1905 yılları arasında yaşamış İngiliz müjdecisi. Bu kişi Çin'de misyonerlik yapıyor. Büyük bir Tanrı adamı. Bunun hakkında benden belki duydunuz ya da kendiniz bir şekilde duydunuz. Belki Chivesi Hildred bunu kesinlikle duydu, biliyor. Şimdi bu kişi gemiye biniyor, yelkenli bir gemiye, çok büyük yelkenleri olan bir gemiye biniyor. Çin'e doğru yolculuk yaparken bu diyoruz ya balta girmemiş, vahşi insanların, kültürün girmediği bir adaların olduğu bir bölgeye geldiğinde, vahşi insanların yaşadığı bölgeye geldiğinde rüzgar bir anda kesiliyor ve gemi duruyor. Rüzgar olmayınca gidemiyor. Gidemeyince, yelkenler görevini yapamayınca gemi yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş o vahşi adalara, diyelim ki bizim tabirimizde yamyam, yamyamlar diyoruz ya, insan yiyen insanlar, yamyamlar, o adalar, bu gerçek bir olay ya, hikaye değil. Yaklaşıyor. Şimdi herhalde ben düşünüyorum ki oradaki o vahşi insanlar, oh be yemek önümüze geliyor. Ağzının suyu akmaya başlamış herhalde düşünüyorum. Ondan sonra gidiyor şey kaptan. Hasan Taylor'a diyor ki, efendim diyor, dua etmemiz gerekiyor. Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız var. Dua edelim ki Tanrı rüzgarı tekrar çıkarsın. Yoksa sonuç hiç de iç acıcı olmayacak. Hasan Taylor bakıyor adamın yüzüne, kaptanın gözlerinin içerisine. Diyor ki, evet, dua yapabiliriz. Dua yaparım diyor. Ama bir tek şartım var. Çünkü kaptan yelkenlerin açık olmasını bir anlamı olmadığı için yelkenleri indirmiş. Diyor ki, ben yaparım dua diyor ama yelkenleri kaldıracaksın tekrar. O da kıs gülüyor. Yani süt duman bir deniz, çarşaf gibi. Yani çarşaf gibi bir denizde yelkenleri yukarıya kaldırmanın bir anlamı var mı sizce? Adam tabii kıs efendim diyor. Gülerekten. Tamam anlıyorum da diyor. İsterseniz bir rüzgar çıksın da çıktıktan sonra yelkenleri açarız. Taylor tabii ki bozuluyor birazcık. Sen diyor eğer o yelkenleri açmazsan, imana bakın sevgili kardeşler. Yaşanmış bir olaya, hikaye değil, bir varmış bir yokmuş değil. İmana bakın. Eğer diyor sen o yelkenleri açmazsan ben de dua yapmayacağım. Kamerasına iniyor. Diz çekiyor. Dua diyor. Dua diyor. Dua diyor. Ve bir süre sonra heyecanla kapısı çalınıyor. Birdenbire efendim diyor kusura bakmayın sizi rahatsız ettim. Tabii Taylor kim o diye sorunca o da diyor ki kusura bakmayın efendim diyor sizi rahatsız ettim. Sadece öğrenmek istedim. Hala dua etmeye devam ediyor musunuz yoksa etmiyor musunuz? Taylor diyor ki ne düşünüyorsun? Tabii ki dua etmeye devam ediyorum. O da diyor ki, efendim diyor, duayı bıraksanız çok iyi olacak. Eğer devam ederseniz, yelkenleri kontrol etmekte zorlanıyoruz. İmanı görebiliyor musunuz? İnsan için imkansız mı? Tanrı için mümkün. Değerli kardeşler, burada ben şunu görüyorum. James Hudson Taylor olumsuzluğa odaklanmadı. İçinde bulunduğu konum, durum imkansızdı. Neye bel bağladı? Tanrı'dan çağrı almıştı Çin'e gireceğiyle ilgili. Ve biliyordu ki Tanrı onu oraya götürecek. Pavlos'un hayatında da böyle oldu. Roma'ya yolculuk yaparken. Melek ona söyledi bir takım şeyler. Ama melek ona söylemedi gemi karaya oturacak. Ama sadece dedi ki gideceğiniz yere gideceksiniz. Gemi karaya oturdu, kum üzerine oturdu. Ama okuyoruz ki Habercilerin işleri 27. bölümde diyor ki onlar gemideki personel sağ salim karaya çıktılar. Çünkü melek ona o mesajı vermişti. Bir akşam öncesi. Bir gün öncesi. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Durumlara baktığımız zaman mümkün değil. Ama Tanrı için mümkün değerli kardeşler. Ama onların yaptığı gibi İbrahim ve Sara'nın yaptığı gibi bizler de üç şeyi yapmak zorundayız. Bekleme uzun da olsa, süre uzun da olsa. Bir, söyleyin bakalım şimdi. Evet, o birinci nokta, o ikinci noktaydı. Kuşku duymayacaksa ikinci nokta. Birinci nokta, bulunduğumuz durumu düşünmeyeceğiz, vaade odaklanacağız, doğru. Ve üçüncüsü, Tanrı'yı yücelteceğiz. Tanrı'yı yücelteceğiz. Evet. Yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Yüreklerimize bakalım. Geçen hafta iman, bugün imanın içeriğini, Tanrı'nın imkansızı nasıl mümkün kıldığına baktık. Umarım 2009 bizim için zor da olsa bereketli bir yıl olsun. Ama bu bereket başkalarına giden bereketler olsun. Yerimizde saymayalım. Aldığımız bereketleri başkalarına götürme arzusu içerisinde olalım sevgili kardeşler. Yine 30 saniye eğiyoruz yüreklerimizi. Rabbin bizim için neler yaptığını düşünelim. Ve bizim ne yapmamız gerektiğini düşünelim. Bu üç noktayı. Ve Sami de her zamanki gibi Almanca olduğu için Sami'ye devamlı yaptırıyorum. Almanca olaraktan duayla kapatır.